Açık Gazete.
Merhaba Kainat. Bugün 20 Ekim Salı. Yıl 2020. Ay 10. Gün 294. Hızır 168.
1442 Hicri. Rebiülevvel 3. 1436 Rumi. Ekim 7.
Libya diktatörü Muammer Kaddafi'nin öldürülmesi. 2011.
Günün sözü. Tüm savaşlar iç savaştır. Çünkü tüm insanlar kardeştir. F. Fenelon.
Günün tarihi. 300 yıl önce bugün, yani 20 Ekim 1720'de korsanların altın çağıydı ve Calico Jack diye bilinen korsan John Rackham emrindeki ikisi kadın korsan olan 14 kişilik mürettebatıyla birlikte ele geçirildi. Korsanlar ufak bir körfeze demirlemişler, içip sızmışlardı. Onları yakalamaya gelen harp gemisine fazla bir direnç gösteremeden teslim oldular. Çoğunluğu 2 ay zarfında idam edildi.
Büyük Saatli Marif Takvimi. Marketplace was bustling in the morning when the army and the ordnance made their strike. Like a farmer killing chickens for the market, they cut down every living thing in sight. They tore into the wombs of the women, the sunlight gleaming on their bayonets. And the fishermen downstream, though they never heard the screams, hauled in a harvest of human carnage in their nets. Take down my name, I ain't alone, I ain't ashamed, and I say USA, out of El Salvador. You can tell the Pentagon he wants no more Vietnams.
We ain't marching into that jungle anymore.
She left her home in Ohio far behind her. She swore a sacred vow to help the poor. With three sisters she was raped and slowly tortured, left in a shallow grave in El Salvador. The doctor, he would grieve at all the suffering. He never asked his patient's party line, but he saved the rebel's life. The death squad came at night, healing the sick his only crime. Take down my name, I ain't alone, I ain't ashamed. USA, out of El Salvador. Tell the Pentagon we want no more Vietnams.
We ain't marching into that jungle anymore.
Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0. Açık Radyo.com.tr ve evden yayın yapmayı sürdürüyoruz. Biz, ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay, evdeyiz, evden yayın yapıyoruz. Feryal Kabil de stüdyolarımızda, Andrei Gritku da öyle bize destek veriyorlar. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.
Açılışımızı yaptığımız şarkının adı No More Vietnam idi. Yani daha fazla Vietnam olmayacak. Fred Small, Frederick Emerson Small ama Fred Small diye biliniyor. Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı. Aynı zamanda da bir rahip, Unitarian Universalist Kilisesi'nde. Pete Seeger'da onu Amerika'nın gelmiş geçmiş en iyi şarkı yazarlarından biri sayıyor. Ve bu şarkı Amerika Birleşik Devletleri'nin El Salvador'daki iç savaşa müdahale etmesi, bir darbe sonucu, Amerikan destekli bir darbe sonucu çıkan iç savaşa ve çok sayıda ondan sonra ölüme yol açan felaket, bir trajedinin eşiğinde yazılmış ve benim adımı listeden çıkarın. Ben yalnız değilim, utanmıyorum ve Amerika Birleşik Devletleri El Salvador'dan çıksın diyorum diye bağırıyor koro. Ve mesela bir doktor hastasının adını bile sormadan bir isyancının hayatını kurtarmış ama ölüm mangaları gelip akşam onu öldürmüşler. Çünkü tek şeyi doktorun tedavi etmesi. Ama biz onlara bütün o savaş naralarına karşı hepsini önceden duyduğumuz, biz onlara barış, neşe ve öfkemizle karşılık vereceğiz diyor. Niye şimdi bu şarkıyı çaldığımızı merak edenler varsa onlar için söyleyelim. Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabından bir cevap bulalım.
Kadınlar, Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Mariannella, 1983, La Bermuda. Her sabah şafak sökerken sıraya giriyorlardı. Onlar El Salvador'daki kayıpların akrabaları, dostları ya da sevgilileriydi. Herhangi bir bilgi bulmaya ya da bilgi vermeye geliyorlardı. Sorularını soracakları ya da bildiklerini aktaracakları başka bir yerleri yoktu. İnsan Hakları Komisyonu'nun kapısı her zaman açıktı. Ayrıca son bombanın duvarda açtığı gedikten de içeri girilebiliyordu. Gerilla, El Salvador taşrasında büyüdüğünden beri ordu artık hapishaneleri kullanmıyordu. Komisyon dünyanın gözü önünde açıklama yapıyordu. Temmuz, terörizm suçlamasıyla tutuklanmış olan 14 yaşından küçük 15 çocuk kafaları kesilmiş olarak bulundu. Ağustos, yılbaşından beri 13.500 sivil katledildi ya da kaybedildi. Komisyon çalışanlarının en güleç yüzlüsü Magdalena Enriquez ilk düşen oldu. Askerler onu derisi yüzülmüş halde deniz kıyısına attılar. Onun ardından sıra yoldaki çamurun içinde delik deşik edilen Ramon Valladares'e geldi. Geriye Marianela Garcia Villas kalmıştı. Ayrık otu asla ölmez diyordu. Onu La Bermuda köyünün yakınlarında Kuskatlan'ın yanmış topraklarında öldürdüler. Fotoğraf makinesi ve ses kayıt cihazıyla dolaşarak ordunun ayaklanan köylülerin üzerine beyaz fosfor attığını dünyaya duyurmak için kanıt toplamaktaydı.
Kadınlar, Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Yo Sel Yayıncılık.
Evet, şimdi de tarihte bugüne bakabiliriz.
1905 yılında bugün Türkiye'nin ilk futbol kulübü Galatasaray kurulmuş.
1912'de müzisyen Ruhi Su Van'da dünyaya geldi. Annesinin ve babasının kim olduğu Ruhi Su'nun kendisinin de bilmediği gibi haklarında da hiçbir bilgi yok. Oğlu Ilgın Ruhi Su, babamın 1912'de Van'da doğmuş olması, öksüzler yurdundan gelmesi ve bugüne kadar hiçbir akrabasının çıkmaması düşünüldüğünde Ermeni olma olasılığı hayli yüksek demiştir. 1960'ta İstanbul'da Taksim Belediye Gazinosu'nda sahneye çıkan ilk kez Ruhi Su, bir yandan da halk türkülerini kaydedip arşivleme görevini üstleniyor. Bu arada radyoda da bas bariton Ruhi Su türküler söylüyor anonsuyla sunulan bir radyo programı yapıyor. Bu programlardan birinde söylediği Aşık Serdari'ye ait "Serdari halimiz böyle ne olacak? Kısa çöp uzundan hakkın alacak" türküsü nedeniyle halkı sınıflara ayırmak yoluyla komünizm propagandası yapmaktan radyodaki işine son veriliyor. Çok tanınmış konserler veriyor sahada, Ankara'da ve İstanbul'da ve diğer şehirlerinde İstanbul'un. Sonunda yakalandığı prostat kanserinin tedavisi için 12 Eylül darbe rejimine pasaport başvurusu yapıyor ama hiçbir gerekçe gösterilmeden reddediliyor. Uluslararası baskılar sonucunda nihayet kapılar aralanıyor ve tedavi amaçlı ve yalnız bir defaya mahsus olmak üzere yurt dışına çıkışına izin veriliyor. Ama artık çok geç. 20 Eylül 1985 Cuma günü Cerrahpaşa Onkoloji Kliniği'nde ölüyor. Ruhi Su'nun cenaze törenine binlerce kişi katılıyor ve cenaze 12 Eylül döneminin ilk büyük kitle gösterisi haline dönüşüyor. 163 kişi cenazeye katıldığı için gözaltına alınıyor.
1982 yılında bugün ise bir gün önce anayasa metnini açıklayan Milli Güvenlik Kurulu, Devlet Başkanı Kenan Evren'in anayasa ile ilgili konuşmalarını eleştirmeyi yasakladı.
2008'de bugün ise Ergenekon davasının ilk duruşması Silivri Cezaevi içindeki adliyede görülmeye başlanmış. Evet, tarihte bugün kısaca böyle. Şimdi her zaman yaptığımız gibi Osman Kavala'ya 1085 gündür içeride bulunan haksız kararlarla ve hukuksuz, hatta lehindeki pek çok mahkemeden çıkan karara rağmen gerek suçsuz olduğuna, gerekse de tahliye edildiğine dair kararlara rağmen 3 yılı aşkın bir süredir içeride olan Osman Kavala ile ilgili Fatih Akın ve Şermin Langhoff'un başlattıkları Kavala Ne Yaptı kampanyası videolarından bir diğerine kulak verelim. Almanya Federal Meclisi Milletvekili Luise Amtsberg konuşuyor. Osman Kavala Türkiye'nin en ünlü insan hakları savunucularından biri, kültürel değişimin de en kararlı savunucularından. O ve Vakfı Anadolu Kültür 20 yıldır bölgeleri, sınırları, etnisiteleri aşarak diyalog ve dayanışmayı yayıyorlar. Osman Kavala adaletsizce hapsatıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kendisinin derhal serbest bırakılması kararı aldı ve bu hukuken bağlayıcı bir karar olmasına rağmen Türkiye hükümeti tarafından uygulanmıyor. Ve bu maalesef istisnai bir durum değil. 2016'dan beri çok sayıda muhalif devlet tarafından hedef alındı ve Türkiye ulusal ve uluslararası kanunları defalarca çiğnedi. Ben de bu politikanın terk edilmesi ve Osman Kavala ve adaletsizce içeride tutulan bütün diğer politik tutsakların derhal serbest bırakılmaları çağrısı yapıyorum. Evet, Luise Amtsberg'de Almanya Federal Meclisi Milletvekili, Reichstag Milletvekili böyle konuşuyor. Ama tutukluk hali devam ediyor. Haksız ve hukuksuz tutukluk hali devam etmekte.
Mahkemelerden söz etmişken bir de duyuru yapalım. Dün Türkan Elçi Twitter üzerinden bir duyuruda bulundu. Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin 5 yıl aradan sonra açılan davanın ilk duruşması yarın yani 21 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 10'da Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacakmış.
Evet, hala aydınlığa kavuşmamış önemli, Türkiye'nin yakın tarihinin en önemli cinayetlerinden bir tanesi. Bakalım neler olacak diyelim iyi niyetle. Şimdi günün en her zaman olduğu gibi günün en önemli haberleri doğanın yok edilmesi ve kirletilmesi, fosil yakıtlar ve petrol, plastik meseleleri. En vahim karar, daha doğrusu araştırma sonucu, karar da diyebiliriz aslında. Canlılar alemi için ağır bir karar da sayılabilir. Polipropilen içeren plastik biberonlarda hazırlanan her bir litre bebek mamasında yaklaşık 4 milyon plastik parçacık bulunduğu ortaya çıkmış. Bu hem BBC'de hem de Guardian'da yer alan önemli bir haber. Yani biberonla beslenen bebekler her gün milyonlarca mikroplastik parçacık yutuyor. Ve bu araştırmanın da bir kilometre taşı niteliğinde olduğu söyleniyor. Çünkü Dublin Üniversitesi'nden Profesör John Bowland ve ekip arkadaşları bu polipropilen içeren biberonların ısıtıldığında ve çalkalandığında saldığı plastik parçacık sayısını incelemişler ve akıl durdurucu gibi terimler kullanıyorlar. Bunu beklenenin, yani bu daha önce tahmin edilebiliyordu, insan yiyecek ve içeceğini etkilediğini, kontamine ettiğini mikroplastiklerin çevrede. Fakat bu araştırma gösteriyor ki plastik kaplarda hazırlanan yiyeceklerin binlerce kere, tahmin edilenlerin binlerce kere üstünde olduğu ortaya çıkıyor. Piyasadaki biberonların %70'inden fazlasında bu maddenin kullanıldığı tahmin ediliyor. Yani polipropilen denen madde plastik yiyecek kutularında ve bütün kettle denen su ısıtıcılarında da kullanılıyor. Yani hiç kullanılmamış polipropilen içeren bir plastik biberon temizlenip sterilize edilmiş araştırmada, kurumaya bırakılıp ardından da içine saf su konulmuş. Ve Dünya Sağlık Örgütü'nün bebek mamaları için tavsiye ettiği şekilde 70 dereceye kadar ısıtılmış. Ardından da bebek maması hazırlama sürecinde yapıldığı gibi mekanik bir çalkalayıcı yardımıyla yaklaşık 1 dakika çalkalanmış. Ve bu süreçte her 1 litre suya yaklaşık 4 milyon mikroplastik parçacık karıştığını bulmuşlar. Bu saygın itibarlı Nature Food dergisinde yayınlanmış sonuçları bu araştırmanın. Ve bilim insanları suya toz bebek maması karıştırdıklarında da aynı sonuca ulaşmışlar. Yani ulaştıkları sayının yüksekliğine bilim insanları, araştırmacıların kendileri de çok şaşırmışlar. Ve yani hiçbir şey şok ediciden başka hiçbir sıfat kullanılamaz gibi konuşuyorlar. Hollanda'daki bir araştırmada araştırmacı Ingeborg Kouter'de zararlı bakterilerin mikroplastik yutmaktan daha büyük risk oluşturacağına bebekler için dikkat çekmiş ve kim çocuğunun salmonella'ya yakalanma riskini almak ister ki demiş. Çok ciddi bir şey yani. Geçen yıl Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı araştırmada bir yetişkin günde 300 ila 600 mikroplastik parçacık yuttuğu sonucuna ulaşmıştı. Büyük kısmı da vücuttan atıldığının bilindiğini belirtiyor bilim insanları, işte Profesör Boland. Ama ne kadarı kana karışıyor, vücudun diğer organları ne kadar etkileme potansiyeli olduğunu bilmiyoruz. Yeni araştırmalar gerekir diyorlar ama ısı yükseldikçe çok daha fazla mikroplastiğin suya karıştığı da bulunmuş. Bayağı ürkütücü bir araştırma. Yani ben kendi evimde kullandığım bütün plastik şeyleri, kettle ve diğer su ısıtıcıların vesaireyi, yiyecek için plastik kutuları çıkardım, kullanmıyorum artık diyor. Ve eğer küçük çocuklarım olsaydı demiş araştırmacı Profesör John Boland, Trinity College Dublin'de, İrlanda'da, yani nasıl bir bebek sütü hazırlanması gerektiği, maması gayet iyi çocuklarıma öğretirdim. Bunlarsız hazırlamayı ve aile içinde demişler. Yani mesaj şu, ihtiyat ilkesi olması lazım. Precautionary principle dedikleri ve son derece ciddi sonuçları olduğunu söylüyor. Bolland sonunda da şey demiş, yani plastikler aslında harika maddelerdir ve birçok yararlı işe yarar. Bunu anlamadım ben. Peki sonuçta realite de şu ki, gerçeklik bizimle beraber kalacaklar. Peki neden? Bolland bunu açıklamamış. Neden bizimle kalmak zorundalar? Onun için de daha güvenli ve daha dirençli, dayanıklı yapmak zorundayız demişler. Araştırmayı anladım ama Bolland'ın bu son yorumlarını, profesörün, araştırmacının, anlayabilmiş değilim. Neden terk etmiyoruz onu da bilmiyorum doğrusu. Onlarsız yaşaman imkansız olduğunu mu düşünüyoruz acaba?
Nedense bilim insanlarının bir kısmında bu çok yaygın bir algı ama plastiklerden tamamen vazgeçilemeyeceği. Yani örneğin sağlık sektörünü de buna örnek veriyorlar. Şimdi salgın döneminde tek kullanımlık işte plastikten yapılan eldivenler vesaire olmazsa olmaz deniyor. Şeyle ilgili yalıtım sistemleri için bu söyleniyor vesaire. Bir önemli bir tartışma konusu yani ekoloji hareketi içinde de.
Evet, fakat yani şöyle de rakamlar, aynı haberden bakacak olursak hem BBC'de hem de Guardian'da var. Yani bilim insanları bayağı şey yapmışlar, araştırmışlar. Şimdi hem sıcak su hem de bu demin çalkalama şeyleri birçok mikroplastiğin ortaya çıkmasına yol açmış bu işlemler. Bir insan saçından, kılından, kalınlığından çok daha küçük. Nanoplastiklerse o kadar küçük ki sayılamıyor. Ama trilyonlar, bir litrelik sıvıda trilyonlarcası olduğu söyleniyor. Ve yani dünya nüfusunun da 1/4'ünü 48 ülkede böyle kullanılıyormuş bunlar, bebek beslenmesinde filan. Yani bebekler ilk birinci yaşların sırasında, birinci yıllarında 1.6 milyon mikroplastik parçacık yiyorlar. Yani yutuyorlar. Ona ekspoze oluyorlar yani. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Avrupa ülkeleri en yüksek seviyelerde. Günde 2 milyon parçacık bu biberonla besleme dolayısıyla. Çok kaygı verici bir açıklama. Ayrıca birkaç gün önceki bir başka 16 Ekim'de çıkan bir araştırmadan da bahsetmeliyiz. Yani haberinden daha doğrusu. Kaliforniya'da, sadece Kaliforniya içinde 13.3 katrilyon plastik elyaf, lif Kaliforniya çevresi, Kaliforniya ortamında bulunuyormuş. 13.3 katrilyon. 16 sıfır mı? 15 sıfır eklenecek yani. 4000 ton tutarında ve bunun da çıkış kaynağı bütün dünyaya, yani Kaliforniya'daki bütün ortama yayılması işte şeylerden, plastik içinde bulunan plastik elbiselerden, yoga pantolonlarından, blue jeanlerden, böyle yeleklerden filan çıkıyormuş. Yani ve İşin ilginç tarafı, biraz önce konuştuğumuza ilaveten bir şey söyleyeyim. Ek bir tuhaf bilgi. Dünya çapındaki plastik üretimi 2050'ye kadar, yani önümüzdeki 30 yıl içinde 3 katından daha fazlasına çıkacakmış. Ve bütün fosil yakıt tüketiminin %20'sinden fazlası aşağı yukarı. Böyle bir şey. Sera gazları emisyonlarında, salımlarında da çok önemli bir rol oynayacakmış. Acayip değil mi?
Evet. Gerçekten öyle.
Böyle maalesef işte Vietnam'da şeyler de var. Seller ve sular götürüyor ortalığı. 90 bin kişi, yeni bir hortum da gelirken, siklon gelirken Vietnam'da heyelanlar ve seller yüzünden en az 102 kişinin ölmüş olduğu Guardian'ın haberi bu da. Ve ya da kayıp oldu. İki büyük merkez Vietnam'da iki fırtına vurmuş. İlk iki haftası içinde Limfa ve Nanka fırtınaları 136 bin evi vurmuş ve 90 bin insan da evini terk etmek zorunda kalmış ve şimdi önümüzdeki günlerde de bir yeni hortumun vurması bekleniyor. Uzak demeyelim. Bayağı hayatımızı etkileyen şeyler bunlar. Küresel ısıtma var ve derhal mücadele edilmesi gerekiyor. Şu anda bile Colorado'da da Amerika Birleşik Devletleri'nde Democracy Now!'dan okuyalım bunu da. Colorado'da yangınlar eyalet tarihinin gördüğü en büyük rekora ulaşmış. Cameron Tepesi yangını deniyor buna. Eyalet tarihinin en büyük yangınıymış ve 80 bin hektarı yakıp bitirmiş ve daha da kötüleşmesinden de korkuluyor çünkü eyaletin aşırı kuraklık koşullarında ya da daha kötü koşullarda olmasından %60'ından fazlası yatıyormuş. Bu arada da Kaliforniya yangınlarına karşı Trump hiçbir yardım yapmayacağını Amerika Birleşik Devletleri Başkanı kararını değiştirmiş ve 1 milyon 600 binden fazla hektar yandı orada. Tarihinin gördüğü en büyük yangındı o da. Şimdi federal yardım fonu verecekmiş. Fakat bunlarla bitmiyor iş. Avrupa'nın en temel habitatları berbat haldeymiş. En temel unsurlarına, türlere ve habitatlara büyük bir yoksulluk ve de berbat yıkım şartları getiriyormuş. Bu da Guardian'dan Fiona Harvey imzalı bir haber. Avrupa Çevre Ajansı'nın verdiği bilgilere göre ve son olarak da Oxfam Yardım Kuruluşu'nun şeyini verelim, genel tablosunu tamamlamak üzere yoksul ülkeleri çok daha büyük borca sürüklüyormuş. İklim için borç alıyorlar. Milyarlarca dolar yüksek faiz şartlarıyla yoksul ülkelere veriliyor. Çünkü iklim krizinin yıkımının etkileriyle uğraşmak için yardıma ihtiyaçları oluyor. Ve yoksul ülkeler zengin ülkelerden 60 milyardan fazla 2017 ile 2018 yılları arasında bir yıl içinde 60 milyar dolardan fazla tutarında yardım almışlar. En son rakamlar bununla. Oxfam'da bunun üzerinde yaptığı hesapta 19 ila 22,5 milyar dolarlık faiz ödedikleri, yani yeniden öderken diğer şeyler çıkarıldıktan sonra 19 milyarlık ya da 22 küsur milyar dolarlık faiz ödedikleri, bunun da ülkeleri büsbütün yıkıma sürüklediği haberi var.
Bir de Amerika'dan ilginç bir aslında şey var, haber vardı. Az evvel zaten küresel ısınmadan söz ediyoruz, bir de plastiklerden söz ediyorsunuz, biliyorsunuz. Bu ikisinin de sorumlusu aslında petrol şirketleri.
Tabii, tamamen petrol yan ürünü yani petrol.
Evet. Arktik bölgesinde Alaska'da üretim yapan ve günde 160 bin varil petrol çıkaran bir şirketten söz ediliyor Guardian'da. Permafrostların, yani kara üzerindeki buzulların çözülmesi bunların taşıma sistemlerinin boru hatlarını da olumsuz etkiliyormuş. Ama şirketler bir yöntem bulmuşlar. Guardian'da onu şey yapıyordu. Sistemlerini soğutuyorlar. Alttaki toprağı da soğutmanın bir yöntemini bulmuşlar. Küresel ısınmayla mücadele edip böylelikle kendi sistemlerinin boru hatlarının zarar görmemesi için böyle bir yöntem geliştirmişler. Aklıma İtalya'da buzulların üzerine
beyaz plastik şeyler
evet. O geldi açıkçası. Muşambalar. Toprağı soğutmak yöntem olarak küresel ısınmaya karşı.
Daha çok çıkarabiliriz diye, değil mi? Yani dünyanın evet, en büyük kuyruğunu yiyen yılan hikayesinin en tipik örneklerinden bir tanesi.
Evet. Bir de siz şimdi siz bahsedince aklıma geldi. Plastiklerden bahsetmiştiniz. Yakın zamanda Türkçe'ye çevrilen, benim de çevrilmesine biraz katkımın oldu. İklimi değil sistemi değiştir diye bir kitap var. Bunun içerisinde 11 makale var. Bir tanesi neden kapitalizm plastikleri çok sever başlıklı. Amy Leder tarafından yazılmış bir makale var içerisinde de. Merak edenler için şu anda kitapçılarda. Martin Emerson'ın evet. İklimi değil sistemi değiştir isimli kitabı.
Evet, onu aslında zaman zaman ona dönüp bazı verileri paylaşmak çok iyi olabilir Açık Radyo'da. Bir de tarım ve hayvancılık endüstrisinin bütün dünyada yıkıma, biyolojik yıkıma çok büyük katkısı olduğunu söylüyorduk. Ama öyle değilmiş anlaşılan. Çünkü veganlar mesela veggie burger diye çıkan pek çok dünyada da yaygınlaşmaya başlayan şeyler var ya, yani hamburger gibi ama tamamen vegan olarak yapılmış et ve hayvan ürünleri olmayan şeylerde veggie burger diye satılıyor. Vegan burger diye ya da vegan sosis diye. Onlar şimdi yasaklanıyormuş. Artık Avrupa Parlamentosu'nda önümüzdeki haftadan itibaren. Hatta yoğurdumsu gerekçesi şu: kültürel korsanlık, et endüstrisi. Aha. Bizim
gerçekten.
Evet. Yani bu yeri soğutmaktan hiçbir farkı yok aslında. Yani hem çiftçiler, hayvancılık yapanlar, büyük endüstri ve et lobicileri, bitki bazlı yiyecek üretenleri, bizim kültürümüzü çalıyorsunuz. Buna izin vermeyeceğiz, kullanamayacağız.
Hamburger diyor. Çünkü tabii binlerce yıllık bir insanlık kültürü değil mi?
Evet, aynen öyle. Hamburg şehrinden.
Coca-Cola geliyor. Falan. Başka kolalar.
Ya hakikaten muazzam bir haber. Evet, bugün doğrusu çok şey bir haldeyiz. Rüyanın üst tabakalara çıktığı bir durumdayız. Arş-ı alaya. Ama buna karşılık da işte mesela Türkiye'den Biyanet'in haberi, ekoloji birliği halkı değil maden şirketlerini düşünen teklifi geri çekin diye 20 Ekim'de elektrik enerjisi kanunu ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin geri çekilmesini istiyor. Büyük bir, ondan daha uzun vadede bahsetme fırsatımız olacak. Teklifi sunan vekil yatırımcı lehine çalıştık demiş AKP milletvekili Nevzat Şatıroğlu. Komisyona ne bir rapor ne de bir istatistik sunmuş. Öte yandan madencilerin eylemi sürüyor. Bu yoldan dönmeyeceğiz diyorlar. Yıllardır ödenmeyen tazminatlarını alamadıkları için Soma'dan Ankara'ya yürümek isteyen maden işçileri gözaltına alınmıştı. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de yerli kadınlar finans şirketlerinin CEO'larına, yani yöneticilerine, baş yöneticilerine iklimi yok eden bu kumul, tar sands denilen sektörü, yani kumul petrollerini durdurun yoksa çok daha büyük direnişle karşılaşacaksınız diye zaman zaman da bahsettiğimiz hem Bikem Ekberzade'nin programlarında da bahsettiğimiz Winona LaDuke gibi önemli bütün yerli kadınlar harekete geçmiş durumdalar. Ondan da bahsedeceğiz. Şimdilik bir bu vaziyette bir ara verelim.
Açık Gazete. Ain't no real big secret, all the same somehow.
Tom Petty and the Heartbreakers'dan dinlediğimiz Refugee, Mülteci adlı şarkıyla devam ettik. Şarkıda bir yerde bir şekilde birisi seni tekmelemiş atmış olabilir. Kim bilir belki de sen kaçırılmıştın. Kim bilir belki kaçırılmış, belki de bir şey fidye karşılığı satılmıştın. Benim için hiçbir şey fark etmez. Herkesin özgür olma hakkı vardır ve hiç kimsenin bir mülteci gibi yaşamak zorunda olmadığını biliyoruz. Böyle yaşamak zorunda değilsin diye giden güzel bir şarkısını çaldık Tom Petty ve Heartbreakers grubundan. Thomas Earl Petty, Tom Petty bilinen adıyla 20 Ekim 1950'de doğmuştu. Yani bugün 70 yaşında olacaktı ama 2017'de hayata veda etti. Amerikalı müzisyen, şarkıcı, şarkı yazarı, pek çok enstrümanı birlikte çalan ve aynı zamanda prodüktör. Tom Petty and the Heartbreakers grubunun yanı sıra çok önemli müsyenlerle Traveling Wilburys'de de yer aldı ve son derece hoş şarkılara imza attı, söyledi. Ona da bir günaydın diyoruz bu şekilde ve devam ediyoruz. Evet, adalet konularına da azıcık değinelim diyoruz. Türkiye'den ve dünyadan da epey ciddi, özellikle Türkiye'de adalet sorunları çok fazla bu sıralarda. İstanbul Havalimanı'nda 14 Ekim günü pasaport kontrolü sırasında gözaltına alınan Bahtiyar Fırat'tan o günden beri haber alınamamış. Eşi Esra Fırat önce savcılığın MİT tarafından gözaltına alındı dediğini, ardından başsavcılık tarafından nerede olduğunu bilmiyoruz açıklaması yapıldığını belirtmiş. Ruşen Takva'nın bir haberi Duvar Gazetesi'nden, Gazete Duvar'dan. Yani İran'ın başkenti Tahran'a gitmek için 14 Ekim'de Hakkari'den İstanbul Havalimanı'na gelmiş. O günden beri haber alınamıyormuş. Pasaport kontrolünden geçtikten sonra polis tarafından istihbarata teslim edilmek üzere seni gözaltına almamız gerekiyor denmiş. İşlemler uzayınca uçağını kaçırmış. Sonra kocasının yanlış anlaşılma olmuş denilerek serbest bırakıldığını, ancak geceyi geçirmek için otele giderken kendisine telefonda "beni takip ediyorlar, telefonum kapanırsa savcılığa başvur" dediğini aktarmış. Savcının ilk aşamada kendine "Bahtiyar'ı MİT gözaltına almış, sabırlı olun" dediğini belirtmiş Fırat. 18 Ekim günü dosyaya el koyan başsavcılık tarafındansa eşinin nerede olduğunun bilinmediği, kameraların incelenmediği ve soruşturmanın henüz devam ettiğini söylendiği ifade etmiş. Yani eşim bir suç işlemişse bile en azından akıbetini bana söylesinler diyor. Bir haftadır savcılık tek bir açıklama yapmadı diyor. 19 Ekim pazartesi günkü bir haber Gazete Duvar'dan.
Evet, ürkütücü gerçekten.
Çok yani.
Ama dünkü bu bütün medyaya yansıyan fotoğraftan sonra Engin Alan, Korkut Eken, Alaaddin Çakıcı, Mehmet Ağar'ın Bodrum'daki yan yana fotoğrafından sonra herhalde artık şaşırtıcı da gelmiyor olsa gerek.
Evet, onlar gerçek kahramanlar, onlardır, bedeli ödediler diye de altında bir yazı vardı değil mi? Evet.
Evet, paylaşan kişi bu şekilde paylaşıyordu. Kendi arkadaşları zaten. Hemen hemen her birisi Ergenekon davasından yargılanıyordu. Ve tuhaf bir şekilde hepsi beraatle sonuçlanmış oldu. Davanın kumpas olduğu iddiasıyla.
Evet, Alaaddin Çakıcı hakkında onlarca kişiyi, hatta bir seferinde 41 kişiyi öldürmekten yargılandığı gibi iddialar olduğunu da hatırlatalım. Ama evet, Bahtiyar Fırat'tan 5 gündür haber yok. Bugün 6 oluyor herhalde. Bir de Hakkari'de 84 yaşında bir köylü tutuklanmış. Çukurca ilçesine bağlı Cevizli köyünde. Bu da pazar günün haberiydi. aynı adalet başlığı altında inceleyebiliriz. Aynı köyden gözaltına alınan 18 kişiden ikisi tutuklanmış. 16 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Yani 84 yaşındaki bir köylü İsmail Önal ve 50 yaşındaki Fatma Sevmiş adlı kadın örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla tutuklanmış. Nöbetçi sulh ceza hakimliğinden çıkartılan bir kararla. Kararın ardından fenalaşıp baygınlık geçiren Fatma Sevmiş can kurtaranla ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldığı öğrenilmiş. Bu da Duvar'dan. Gazete Duvar'ın bir haberi. Öte yandan gene eski bir haber ama adalet başlığı altında paylaşabiliriz. T24'ten Batman'da intihar ederek 18 yaşında intihar eden 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunarak intihara sürükleyen tutuksuz sanık Musa Orhan, eski uzman çavuş, onun tutuklanması talebine de red gelmiş. Bütün kadınlar ortak mücadeleye diyorlar. Sanık Orhan Segbis'te katılmış ses ve görüntü bilişim sistemiyle duruşmaya ve savunma yapmayacağını söylemiş. Tutuklu yargılanma talebi de reddedilmiş. İçişleri Bakanlığı Orhan'ın Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edildiğini duyurmuştu. O neden böyle bir suçtan dolayı 18 gün kapatmış çünkü, değil mi?
Evet, ve kendisi de itiraz etmiyor zaten. Evlenecektim vesaire falan gibi açıklamalar. Arkadaşlarıyla yaptığı yazışmalar, konuşmalar çıktı zaten. Korkunç şeyler söylüyor bu arada. İnanılmaz yani, neden serbest olduğunu açıklamak mümkün değil.
Evet, adalet ama sayfası öyle. İçinde ona da değineceğiz. Öte yandan 2500 dünya çapında 2500 akademisyenin bir çağrısı var. O da Gazete Duvar'dan gene. Dünyadan çok sayıda akademisyen Cihan Erdal için bir kampanya başlatmış. Barış yanlısı ve parlak bir gelecek vadeden genç sosyolog Cihan Erdal'ın serbest bırakılmasını talep ediyoruz diyorlar. Yani Kanada'nın Carleton Üniversitesi'nde doktor öğrencisi kendisi Cihan Erdal. Tez saha çalışmasını sürdürmek üzere İstanbul'da bulunduğu 25 Eylül Cuma günü polis tarafından gözaltına alınıyor. Ve halen orada 2 haftalık bir süre içinde imza kampanyasına 2500 akademisyen imza vermiş. Kampanya destek verenler arasında Enzo Traverso, Judith Butler, Etienne Balibar, Noam Chomsky, Silvia Federici, Tony Negri ve Wendy Brown gibi dünyaca ünlü birçok akademisyen de var. Kanada'daki bu üniversitede 2 bursu aynı anda kazanan tek akademisyenmiş. Çok sayıda açıklama var üniversiteden. Tez danışmanı kendisinin Profesör Jackie Kennelly ise hafta başında bir medya yaptığı açıklamada Kanada'da Türkiye'deki aktif politikanın içinde uzun yıllardır yer almadığını da vurgulamış öğrencisi Cihan Erdal'ın ve akıbetinden endişeli olduğunu ifade etmiş. Avrupa'daki gençlik kültürleri üzerinde çalışıyormuş. Şimdiden pek çok kuruluş da var. Kamu Çalışanları Ulusal Sendikası, Kanada Öğrenci Federasyonu, Antropoloji Topluluğu, Sosyoloji Derneği gibi birçok sendika ve derneklerin yer aldığı topluluklar iklim aktivisti sosyolog Cihan Erdal'ın serbest bırakılması talebiyle hükümetlerine baskı yapıyorlar. Cihan Erdal'a özgürlük, Free Cihan Erdal imza kampanyası devam ediyor ama Erdal ne zaman hakim karşısına çıkarılacak bu bilinmiyor. İmza metninde de Türkiye hükümetinden Cihan Erdal'ı serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Kanada hükümetinden bu sürecin takipçisi olmasını istiyoruz. Haksız ve yersiz bir suçlamaya dayanan bu tutuklama sosyal bilimler alanında parlak ve genç bir araştırmacının geleceğini riske atıyor diyorlar. Dünyanın dört bir yanındaki üniversiteleri ve yüksek öğretim kurumlarını da Cihan Erdal'ı tam bir özgürlük içinde araştırmalarını sürdürebilmesi için desteklemeye çağırıyoruz diyorlar. Yani Kanada'nın en büyük araştırma bursu olan Sosyal ve Beşeri İlimler Araştırma Konseyi Fonu ve bir de ayrıca Ontario Eyaleti doktora bursunu bu yıl aynı anda almaya hak kazanmış tek akademisyen. Ama Kobani eylemlerine ilişkin operasyon kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 7 ilde birden 82 kişi hakkındaki gözaltı kararı ile ilgili o kapsamda, tez araştırması kapsamında İstanbul'da bulunan Cihan Erdal'ı bu şekilde davaya dahil etmişler. Adalet şeyinde, faslında bir de şeyden dün bahsettiğimiz, Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne Baskın Oran'ın, Profesör Baskın Oran'ın yaptığı başvurudan da bahsetmiştik. Bir kez daha sözünü edelim. Çünkü bir yazısında kendisini yazdığı bir yazıdan dolayı İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'nun 24 Haziran 2017'de Twitter hesabından kendisini ilim adamı diye pazarlamış, yazısının her kelimesini alçakça kurgulamış bir uşak, Baskın Oran hakkında suç duyurusunda bulunuyorum gibi hakaret ve tehdit içeren hukuka aykırı beyanları vardı. Ve davacının ifade özgürlüğü ve bununla bağlantılı kişisel özellik hakkının ihlal edildiğinin tespitine diye devam ediyor. Bu karar Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi'nin kararıyla da onanmış. Bu karar hukuka aykırıdır diyorlar. Yani Kürtler üzerinde bazı trajikomik deneyler başlıklı haftalık yazısının yayınlanması sonrasında böyle şey yapılmıştı. Aleyhinde yazılmıştı. İlk derece mahkemesi de reddetmişti. Bölge Adliye Mahkemesi istinafa gönderilmişti. Gene gerekçelerde kişisel değer yargısı ve düşünce özgürlüğü kapsamı sınırları içinde kaldı diyor. Ama Baskın Oran'ın avukatı da her iki kararda hukuka, maddi gerçeğe ve yerleşik içtihatlara aykırıdır. Hakaretlerle kıyas kabul etmeyecek açıklamalar Cumhurbaşkanı veya davalıya yapıldığında aynı yargı organları tarafından hakaret sayılmaktadır diyor. Ve davacının ifade özgürlüğünün şey yapıldığına, çiğnendiğine karar verilmesini istiyor. Avukat Oya Aydın, Baskın Oran vekili. Yani ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması talebinin reddine karar veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi'nin ilamının bozulmasına karar verilmesini isteye böyle bir dava devam ediyor. Biraz da savaş barış hikayelerine yer verelim. Şimdi adalet diye bir fasıl açtık ama bunun sonu gelmeyecek anladığım kadarıyla. Onun için oradan savaş barış yayına geçelim.
Yani maalesef savaş meselesinin de, yani savaşların da böyle giderse sonu gelmeyecek gibi, evet, duruyor. Yani iklim değişimi gibi vesaire gibi ciddi bir sistem değişikliğine gitmediğimiz müddetçe herhalde bunlardan pek bir kurtuluşumuz yok. Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki süren savaşta da pek bir iyiye gidiş yok. Çatışmalar yani hala bir yandan devam ediyor ama bir yandan birkaç gün öncesi kadar yoğun değil. Çünkü bir ateşkes aslında fiilen yapılmıştı. Fakat uyulmuyor, fiilen uyulmuyor buna. Yine de çatışmaların şiddeti azalmış durumda. Dün Deutsche Welle'de, Dağlık Karabağ'da kırılgan ateşkes manşetiyle çıktı bir haber. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunmuş. Ermenistan'ın işgal altında olan 13 köyünü kurtardığını söylemiş Azerbaycan. Bu ateşkes altında iken oluyor. 13 köyün kurtarıldığını söylemiş. Hatırlatıyorlar, 18 Ekim'de bir ateşkes ilan edilmişti diye ama Azerbaycan Ermenistan'ın ateşkesi bozduğunu söylemişti. Ardından da işte 13 köyü geri aldığını söylemiş. Tekrar devam ediyormuş bu arada görüşmeler ateşkesi yürürlüğe koyabilmek için. Dağlık Karabağ yönetimi de Azerbaycan'ın gece boyunca top atışları yaptığını, dün akşamki açıklaması bu. gece boyunca top atışları yaptığını ve karşılığında askeri anlamda uygun adımlar attıklarını söylemiş. Dağlık Karabağ yönetimi de yanıt verdiklerini söylemiş yani açıkçası.
Evet, durum bu. Peki bu arada da Dağlık Karabağ'la ilgili iki tarafa da çağrıda bulunduğu için hedef gösterilen Garopaylan var, HDP milletvekili. O da bir açıklama yapmış. Gazete Duvar'da vardı. Ne diyor Garopaylan?
Hangisiydi?
Güvercin tedirginliğinin en derinini yaşıyor demiş Ermeniler için. Ve bu güvercin tedirginliği tabii müteveffa gazeteci ve aktivist Hrant Dink'in tabiriydi. Ya bu güvercin tedirginliğinde yaşadığını belirttikten çok kısa bir süre sonra, bunu yazdıktan sonra kendi kurucuları arasında kurduğu gazetenin kapısı önünde güpegündüz İstanbul'da metropolde herkesin gözü önünde öldürülmüştü. Ermeni halkı Hrant Dink'in tabiriyle güvercin tedirginliğinin en derinini yaşıyor bugünlerde demiş.
Evet, bunun sebebi, bu açıklamayı şundan dolayı yapmak durumunda kaldı. Daha önce de aslında benzer açıklamalar yapmıştı. Biliyorsunuz Kurtuluş'ta yürüyen ırkçı bir grup vardı. Yani Ermeni yurttaşların da yoğun olarak yaşadığı bir bölgeydi. Ermeni Patrikhanesi'nin önüne de bayrak, Azeri ve Türk bayraklarıyla yürüyüş yapılmıştı. Bundan dolayı zaten söyleniyordu. Türkiye'deki Ermenilerin de hedef gösterildi ve tedirgin oldu. Ama Ahmet Hakan geçen gün Hürriyet'ten tuhaf bir yazı yazdı. Ne zaman Azerbaycan birlikleri sivil öldürmüş, neden Gence saldırısından sonra böyle bir şey söylüyorsun? İki tarafta, çünkü Garopaylan bir açıklama yaptı ve bütün savaşlarda siviller öldürülür, savaşa hayır diye aslında özetle bir açıklama yapmıştı. Buna karşı çıkmış Ahmet Hakan. Esas Ermenistan öldürüyor, Azerbaycan nerede öldürüyor, niye yalan söylüyorsun gibi bir çıkışta bulundu. Buna karşı Garopaylan da bu açıklamayı yapıyor. Hedef gösterildiğini söylüyor. Ahmet Hakan'ı tetikçilik yapmakla suçlamış Garopaylan. Ve
Yeniden TV'de Ayşegül Doğan Soruyor adlı programa katılmış. Orada söylüyor, değil mi bunları?
Evet, bu arada Gence'deki saldırı Ermenistan'ın sivillerin ölümüne sebep olan top atışını kınadığını söylüyor. Faillerini lanetliyorum da diyor zaten bir yandan. Ama bir yandan da hala Ermeni yurttaşlar güvercin tedirginliği altında yaşıyorlar diye de devam ediyor.
Evet, Ahmet Hakan'ın Tahir Elçi için de tetikçilik yaptığını da kaydetmiş. Burada ırkçılık yapan Ahmet Hakan'dır ve tetikçilik yapmaktadır. Geçmişte bu tetikçiliği pek çok yoldaşımız için yaptı. Tahir Elçi için yaptı, onu kaybettik. 13 yıl önce de Hrant Dink için tetikçilik yaptılar. Hrant Dink'i sadece orada tetikçi o gün Samast öldürmemişti. O cinayeti hazırlayan manşetler vardı, köşe yazıları vardı. Bugün de Ahmet Hakan bu tetikçiliği yapmaktadır, ırkçılık yapmaktadır diyor. Kendisini davet ediyorum demiş. Ben Gence saldırısında kim failse bunları lanetliyorum. Orada hayatını kaybeden herkesin anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Azeri halkına başsağlığı diliyorum. Kendisi gazeteciyim diyor ama ben son yıllarda tetikçi olduğunu görüyorum demiş. Ülkem için de tedirginim diyor. Evet, böyle. Şimdi bitirme durumundayız. Fakat bir de şeyi söyleyelim. Koronavirüsündeki son durumlarla ilgili, yani son hasta sayısı Sağlık Bakanlığı'na göre 1958 Türkiye'den, Sağlık Bakanlığı'na göre ise 2026. Yani 68 hastalık bir hastaya ait bir bilgi farklılığı var. Twitter paylaşımında herhangi bir düzeltme yapmamış Sağlık Bakanı. Türk Tabipler Birliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği de uyarmış. Tükenen sağlık çalışanları topluca istifa ediyor. İntihar oranları artıyor. Önlemler yetersiz kaldı. Durum kötüye gidiyor diyorlar. Bayağı 900 sağlık çalışanının istifa ettiğini, pek çok hekimin de ancak bıçak kemiğe dayandığında yardım istediğini belirterek durumun vahim olduğunu belirtiyorlar koronavirüsüyle ilgili. Daha sonra yani dünya çapındaki rakamlar da aslında Türkiye nüfusunun yarısına ulaşmış durumda, net olarak söyleyebiliriz. Dünya 40 milyonu aşmış olduğunu söyleyebiliriz. 41 milyona doğru gidiyor. Ayrıca ölen sayısı da 1 milyon 100 bini aşmış durumda. Hatta 1 milyon 123 bine doğru gittiğini söyleyebiliriz. Türkiye'de de yine büyük bir yükseliş, yani 2000'e doğru giden vaka sayısı, günlük vaka sayısı toplam ve 70 civarında seyreden ve giderek sayıları da yükselen ölü sayıları da var. Durum parlak değil. Şimdi bir ara verelim ve Ahmet İnsel'le telefonla bağlanacağız herhalde. Seçimler, dünyadaki seçimler üzerine konuşma fırsatı bulacağımızı umut ediyoruz.
Açık Gazete.
Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.
Günaydın Ahmet.
Günaydın.
Günaydınlar.
Günaydın.
Evet, seçimlerden bol bol önemli bir kısmı yapılan, bir kısmı da yapılacak olan seçimlerden konuşalım birazcık, evet, demiştik dün.
Şimdi seçim, cumartesi günü yapılan seçimlerde Yeni Zelanda'da Jacinda Arendt yeniden seçildi ve büyük bir başarıyla seçildi, biliyorsunuz. İşçi Partisi 1946'dan beri elde etmediği oranda büyük bir başarı kazandı. Daha önceden de tabii seçimleri kazanmıştı ama bu oranda bir başarıyı ilk defa elde ediyor. Ve 1996'da Yeni Zelanda'daki nispeti temsil sistemi değiştiğinden beri de elde ettiği en yüksek milletvekili sayısı. Oyların %49'unu aldı İşçi Partisi. 12 puan arttırdı geçen seçimlere nazaran ve 120 parlamentoluk milletvekili, 120 milletvekillik parlamentoda 64 milletvekiline sahip olarak mutlak çoğunluğu elde etti ve bu önümüzdeki dönemde Arendt'in tek başına İşçi Partisi hükümeti kurabileceğini gösteriyor ve dolayısıyla da geçen dönemdeki iktidar ortakları olan Yeşiller ve özellikle merkez sağ konumunda olan önce Yeni Zelanda Partisi'nin özellikle önce Yeni Zelanda Partisi'nin getirdiği engellerden de kurtulmuş olacak bir dizi reform gerçekleştirmek için. Diğer muhalefet partisi, Yeni Zelanda'nın uzun dönem yönetmiş olan sağ parti, liberal sağ parti, muhafazakar liberal sağ parti, ulusal parti oylarını 17 puan kaybetti geçen seçimlere nazaran. %26'ya düştü. Milletvekili tabii o sayısı da düştü. Buna karşılık daha sağcı, daha hem libertaryen, anarko-kapitalist diyebileceğimiz daha radikal sağcı bir parti ortaya çıktı şimdi. ACT New Zealand adı altında oyların %8'ini aldı. Geçen bir önceki seçimlerde %1 civarında oy almış olan bir parti. Büyük ihtimalle ulusal partiden kendisine bir kısım radikal sağcıyı çekmiş durumda. Yeşiller ise oylarını gene arttırarak hem iki milletvekili daha fazla aldılar, %7,5 oy aldılar. Önümüzdeki dönemde Arendt'in bu sefer gerçekten elini tutmayan bir merkez sağ koalisyon sıkıntısı olmadan bu popülerliğini diğer konularda da, yani salgınla ilgili, Covid salgınla ilgili salgını yönetme tarzı çok çok başarılı olduğu söyleniyor, kabul ediliyor. Bir de şeyi yönetti, biliyorsunuz, o meşhur camisine yönelik bir kişinin öldüğü o beyaz sağcı Nazi ırkçı katliamını çok çok iyi yönetmişti. Önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bu gerçekten Türkiye, dünyada solun ümit noktalarından bir tanesi. Bir diğeri
iklim açısından da çok önemliydi. Aslında biz çok ciddi yani 30 yıl içinde kesinlikle sıfır karbona geçeceğinin şimdi önü de açılmış oluyor artık. Engel olacak kimse yok. Yani fosil yakıt şirketlerinin de egemenliğine de son vereceğini söyledi. İlginç yani bir gelişme. 40 yaşında kendisi bir kadın başbakan.
Evet.
Bu arada Arden aslında bir önceki dönemin ortakları tekrar görüşeceğini ve belki bir koalisyonu da gündeminde tuttuğunu söylemiş. Yeşillerle görüşmesi Guardian'da yer almıştı. Belki tekrar Yeşillerle bir koalisyon kurabilir. Tek başına aslında kurma durumu var olmakla birlikte
olsa
deniyor.
Bile. Evet.
Ama şöyle bir rahatlığı var. Meclisten istediği reformları kendi partisiyle geçirme imkanına sahip.
Evet tabii.
En büyük avantajı o. Geçen sefer ya büyük ihtimalle bir dışarıdan destekli bir koalisyon veyahut bir yeşilleri dahil etti bir koalisyon kurma ihtimali var elbette ama artık kendi programını engel taşımadan yani şöyle diyelim bundan sonra gelecek seçimlerde elimi tuttular demesine imkan yok reformlar konusunda hesap verirken.
Evet.
Diğer taraftan Bolivya'da seçimlerin birinci turunda Morales'in başkan yardımcısı olan ve seçimlerde başarıyla birinci gelen ismini çıkartamadım kusura bakmayın.
Luis Arce.
Arce. Yanda evet. Notumu bulamadım.
Sosyalist Luis Arce.
Luis Arce'nin birinci geldi ve MAS'ın yani bu sosyalizm için yürüyüş, sosyalizm için hareket partisinin yeniden bu ikinci turu kazanma ihtimali belirdi. Çok kolay değil. Bunu belirtmekte yarar var. Yani cepte keklik gibi gözükmüyor ikinci tur. Fakat kazanma ihtimali ciddi biçimde var. Ve bunun da önemli nedeni Morales'in seçildiği dönemdeki seçimlerin o kadar da söylendiği gibi büyük yolsuzluklar, büyük seçim yolsuzlukları yapılmış bir seçim olmadığının ortaya çıkması biliyorsunuz. Bu giderek daha fazla yapılan anketler sonucunda ortaya çıktı. İkincisi de elbette bu ara dönemde Bolivya'da sağ hükümetin yani sağ yönetimin diyelim hükümet bile doğrudur var mı yok mu belli değil. Sağ yönetimin gerçekten ne kadar bütün sosyal kazanımlara yönelik nefretini ve öcünü dile getirdiği bir deneyim yaşadı Bolivyalılar ve dolayısıyla bu deneyim nedeniyle de herhalde ikinci kere sağ partiye yol vermeyecek gibi gözüküyorlar.
Evet yani ben burada şeyi de ilave edeyim izninle Ahmet. Bir Organization of American States adlı örgüt de bölgesel Amerikan ülkeleri örgütünün de düpedüz seçimlerde hile yapıldığı yolunda yalanları da ortaya çıktı. Yani Amerika'nın
evet.
arkasında olduğu büyük bir müdahalenin de ortaya çıkmasının verdiği öfke de var burada tabii.
Evet yani şeyin hatasını her zaman söyledik burada. Yani Morales
evet.
kendisini anayasa reformunu anayasa değişikliğini halk oylaması reddetmesine rağmen dördüncü kez anayasa mahkemesini kullanarak anayasa referandumunu yok hükmünde Türkiye'deki meşhum bir tabir var ya şimdi yok hükmünde addediyoruz diye
evet.
Yok hükmünde addettirmesinin bedelini ödedi maalesef
evet.
ama buna karşılık şeyi hala çözebilmiş değiliz. Niçin Morales'in yurt dışına giderken senato ve parlamento başkanlarının da istifaya teşvik ettiğini ve dolayısıyla hiç hesapta olmayan bir şekilde senato ikinci başkanı konumunda olan bir sağcı kadının birdenbire kendini cumhurbaşkanı olarak bulmasına niçin neden olduğunu da hala izah edebilmiş değiliz. Yani Morales'in o kriz yönetiminde de çok büyük sorumlulukları var. Ama şimdi özellikle yeni Cumhurbaşkanı adayı Mas'ın hem yerlileri yeniden Mas etrafında toplama ve aynı zamanda da çalışan kitleleri yeniden sandığa getirme başarısını şimdilik göstermiş gibi gözüküyor. Göreceğiz ikinci turundan sonra bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini. Kırgızistan'da da ilginç bir şey oldu. Pek rastlamadığımız bir şey bu. O yüzden hatırlatmakta yarar var. Biliyorsunuz Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hile yapıldığı, oyla para özellikle salgın nedeniyle sandığa gitmeyenlerin yerine oy kullandırıldığı, parayla oy kullandırıldığı iddiaları yapılmıştı ve Cumhurbaşkanı Soronbay Jeenbekov'un yakın iki partinin parlamentoda aşağı yukarı %70-%80 bir çoğunluk elde etmesini diğer iki parti ve göstericiler şiddetle parlamento binasını işgal ederek karşı çıkmışlardı. Bunun arkasından Yüksek Seçim Kurulu, Kırgızistan Seçim Kurulu seçimleri iptal etti. Fakat olaylar yatışmadı. Bu parlamento binası basıldığı sırada aynı zamanda eski yöneticilerin çeşitli yolsuzluk, mafyayla ilişkiler gibi suçlamalarla yargılanan bir kısmı hapis cezası alan eski yöneticilerin, eski Cumhurbaşkanı başta olmak üzere tutulduğu özel hapishaneyi bastılar ve hepsini serbest bıraktılar. Ve bu yöneticilerden epey karışık bir kişi olan, mafyayla ilişkileri aşağı yukarı ispat edilmiş olan ve bir ciddi şiddet olayına karışmış olan eski siyasetçilerden, hapisteki siyasetçilerden birisi Sedir Japarov birdenbire başbakan olarak atandı. Soronbay Jeenbekov tarafından. Fakat bu yeterli olmadı. Yeni atanan Sedir Japarov artık Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanlığı geçersizdir. Ben hem Cumhurbaşkanlığı hem Başbakanlığı fiilen ukdemde tutuyorum demeye başladı nasıl oluyorsa. Ve gene sokak gösterileri devam edince Cumhurbaşkanı gerçekten insanı düşündüren bir tavırla ülkenin birliği ve barış için Kırgızistan istifa ediyorum dedi. Kırgızistan tarihine yurttaşları üzerine ateş açtırmış Cumhurbaşkanı olarak geçmek istemiyorum dedi. Bu hakikaten pek rastladığımız bir tavır değil. Doğru mu yaptı, yanlış mı yaptı, bunlar bir taraf ama bu rastladığımız bir tavır değil. 2017'de başkanlığı şimdi hapiste olan Almazbek Atambayev'den hiç sorunsuz bir şekilde devralmıştı 2017'de. Biliyorsunuz Kırgızistan'da sorumsuz bir şekilde yönetimin değişmesi pek 20 yıldır olan bir şey değil. Çünkü hem 2005'te hem 2010'da sokak hareketleriyle yönetim değişmişti. Bu sefer bakalım nasıl olacak? Bu yeni seçimler ne zaman yapılacak daha belli değil. Yalnız küçük bir pazarlık yapıldığını hissediyoruz. Çünkü bu arada da meclisin başkanı Jeenbekov'a yani istifa eden Cumhurbaşkanı'na yakın bir milletvekili başkan seçildi. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı istifa edince seçimler yapılana kadar onun yerine genellikle ya senato varsa senato başkanı ya da meclis başkanı vekalet eder. Dolayısıyla evet, yerine vekil olacak kişinin de kendisine yakın birisinden olmasına ihtimam gösterdi taraflar. Geçen programda bu çatışmaların arkasında Amerika, Rusya, Avrupa Birliği falan aramanın yanlış olduğunu söylemiştim. Biz Kuzey Kırgızistan, Güney Kırgızistan bölünmesinin esas ön planda olduğunu biliyoruz. Türkiye'de neden bilmiyorum. İktidar partisine yakın gazeteler bu işin arkasında da Kırgızistan'daki Fethullah Gülencilerin olduğunu iddia etmeye başladılar. Bu ayaklanmaların arkasında. bunu doğrulayan herhangi bir kaynağa başka yerde rastlamadım doğrusu, ama bu iddia da var. Türkiye'nin evet. iktidar partisine yakın kaynaklar. Şundan dolayı yapıyor olabilirler. Kırgızistan, Türkiye'nin Fethullah Gülen'in okullarının kapatılıp Maarif Vakfı'na devredilmesi taleplerini olumlu yanıt vermemişti. Belki bu vesileyle okulları kapattırırız diye mi düşünüyorlar bilmiyorum, ama böyle bir iddia da dile getirildi.
Evet, ilginç.
Üçüncü olarak seçimler Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta seçimler yapıldı. Ve seçimleri Ersin Tatar ve Tayyip Erdoğan kazandılar. Ersin Tatar oyların %50'nin biraz üstünde oy aldı. 60 bin oy aldı. Akıncı ise Cumhurbaşkanı, yani son dönemde Cumhurbaşkanı olan bağımsız aday Akıncı ise oyların 55 bin oy aldı. Unutmayalım ki Akıncı 2015'te seçildiğinde 67 bin oyla %60 ile seçilmişti. Yani oylarında Akıncı'nın ikinci turda aldığı oylarda bir düşme var. Bunu niçin söylüyorum? Çünkü şöyle bir iddia da var. Sayılar da bu iddiayı doğruluyor tabii bir bakıma. Bu son dönemde çok fazla Türkiye'den göçenlere, Türkiyelilere, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yurttaşlık verildi ve o sayede kazanıldı iddiası var. Sayılara baktım. 2015'te kayıtlı seçmen 176.900. 2020'de kayıtlı seçmen 199.029. Katılım oranları da 2015'te ikinci turda %62, 2020'de de ikinci turda %61. Yani katılım oranlarında çok büyük bir fark yok. Arada 20.000 kayıtlı seçmen artışı var. Geçerli oy veren sayısı da 102.000'den 122.000'e çıkmış. Yani arada gene 20 binlik bir geçerli oy veren sayısı var, artış. Bunun hepsi Türkiye'li göçmen, vatandaşlık almış Türkiye'li göçmenler olduğunu tahmin etmiyorum. 20 binin içinde Kıbrıs kökenli olup da 18 yaşına gelmiş kişiler de muhakkak vardır. Fakat bu seçimlerde sandık sandık yapılan analizde Türkiye'li göçmenlerin çok yoğun olduğu, örneğin Karpaz bölgesinde Ersin Tatar'a çok yüksek oranda oy çıktığını görüyoruz. Hatta bazı gözlemciler Kıbrıs'ın doğu batı olarak veya kuzey güney olarak KKTC'nin ikiye bölündüğünü, bu seçim dağılımının çok kutuplaşmış bir Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti tablosu çizdiğini gösteriyor. Ama Ersin Tatar'ın seçiminde herhangi bir itiraz yok şu anda. Ve Akıncı da bunun Kuzey Kıbrıs halkına hayırlı olmasını dileyerek görevi devretti.
Ama siyaseti de bırakacağını açıkladı.
Siyaseti de bırakacağını açıkladı ama... tabii ki Türkiye'nin müdahalesinin, Türkiye Büyükelçiliği'nin bir seçim merkezi gibi çalıştığını ve Türkiye'nin çok ağır bir seçimlere müdahalesi olduğunu belirtmekten de geri kalmadı. Bunu da hatırlatmakta yarar var.
Evet, Metin Münir, Kıbrıslı gazeteci Metin Münir de zaten benzer bir şey yazıyor Diyalog gazetesinde. Kıbrıs'ta bu bir seçim değil, referandumdu diyor.
Evet.
Serbest bir seçim olmayacaktı. Türkiye Tatar'ın tarafını tutmuştu ve Cumhurbaşkanı olması için kesenin ağzını açmıştı. Yandaş toplamak için adaya birçok kişi göndermiş. Bunlar kapı kapı dolaşmış, telefonlarını çalıştırmışlardı. Türkiye Büyükelçisi bile senin dediğin gibi bir partici gibi çalışmıştı diyor Ahmet. Bazı muhalif politikacılara baskı uygulamıştı. Birçok medya kuruluşu bu amaca hizmet için ayarlanmıştı. Özetle hür bir iradenin belirmemesi, Türkiye'nin istediğinin olmaması için elden gelen her şeyi yapılmıştı diyor. Ve sonuç şöyle bir bağlamış yazısında, biraz önce konuşulanlara destekleyici nitelikte. Ankara Tatar'ı saraya yerleştirdikten sonra partisini iktidara getirmek için kolları sıvayacak. Muhtemelen bir yıl içinde yapılacak seçimlerde UBP'nin çoğunluğu sağlaması veya en büyük parti olması için aynı şekilde elden gelen yapılacak. Bunun önünde artık hiçbir engel yok. Önümüzdeki aylarda on binlerce göçmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı yapılacak. Siyasi iktidar Kıbrıslılardan Türkiye kökenlilere kaydırılacak. UBP AKP'nin Kıbrıs şubesi olacak. KKTC de Türkiye'nin herhangi bir iline dönüşecek. Kıbrıslı Türkler eriyip gidecek demiş.
Evet, maalesef 2004 anlam planına hayır oyu verdiren Rum tarafındaki solcu AKEL Partisi'nde bu arada selamlayalım.
Evet, skandal bir karardı. Evet, doğrusu.
Şimdi seçimlerin bir iki hafta sonra yapılacak olan, iki haftadan az bir süre neredeyse kaldı. Yapılacak olan seçimlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimler. Burada da Biden'la Trump arasındaki toplam fark azalmıyor yapılan kamuoyu yoklamalarında ve görüldüğü kadarıyla Trump kendisine oy verme potansiyeli olan ve eyalette en yüksek delege sayısı çıkartabileceği yerlere yönelmiş durumda. Ohio'ya yönelmiş durumda, Florida'ya yönelmiş durumda, Arizona'ya gidecek. Pensilvanya'da, Demokratların geleneksel karesi olan Pensilvanya'da eyalette çoğunluğu almayı planlıyor. Anlaşıldığı kadarıyla Michigan, Wisconsin gibi eyaletlerden kazanamayacağını anlayacağı için bu son dönemde, bu geri kalan dönemde oralara seçim mitingi yapmak üzere gitmeyeceği programına bakılırsa anlaşılıyor. Son anda değişiklik olursa tabii bilemem ama ve şimdilik yapılan projeksiyonlar, hata paylarını da dahil ederek yapılan projeksiyonlar Biden'ın kazanacağını gösteriyor. Ama şunu da bilemiyoruz. Katılım ne oranda olacak en sonunda? Şu anda oy verme işlemleri, erken oy verme işlemleri başladı biliyorsunuz. Hem sandık başında erken oy verme işlemleri başladı hem de mektupla oy verme işlemleri başladı. Bu mektupla oy verme konusunda Trump çamura yatmanın, kazanamazsa eğer, çamura yatmanın altyapısını hazırlıyor bu mektupla oy verme konusunda. Çünkü demokrat seçmenlerin daha fazla mektupla oy vereceklerini öngörülüyor genel olarak. Salgına karşı daha hassas önlemler alan bir seçim grubu olduğu için. Bu seçimler Trump'ın seçilmemesi durumunda da Biden'ın işinin çok kolay olmayacağını da hatırlatmamız lazım. Çünkü Trump'tan öteye Amerika'daki sistemde taşların yerinden oynadığı, yani Trump'ın taşları yerinden çok fazla oynattığı ve dolayısıyla bunun yeniden Amerika'nın eski siyasi dengesine döndürmenin de çok kolay olmayacağını birçok gözlemci belirtiyor. Bu tür popülist kurumları yıkarak, yerine de çok fazla bir şey getirmeyip sadece kendini getirerek iş gören popülist, otokrat eğilimli yönetimlerin en önemli sorunlarından bir tanesi, bu yönetim değiştiğinde gelecek olanların çok yönetilmesi çok zor bir idare ve çok zor bir kurumsal yapı karşısında bocalamak zorunda olmaları. Yani bir enkaz devraldık tabiri burada gerçekten karşımıza çıkan bir şey. Bunu da Biden'ın ekibinin ciddi biçimde düşündüğünü, bu sorunun çözümünü aradıklarını çeşitli makalelerden okudum son haftalarda.
Evet, zaten iklim açısından da işin sonu, yolun sonu olduğunu dünyanın en önemli fizikçilerinden, iklim bilimcilerinden biri olan Michael Mann açıkça söyledi. Bu bir politik evet. şeydir ama artık durdurulamaz eğer Trump devam ederse diye.
Yani Trump devam etmese de çok zor gözüküyor bazı açıdan.
Evet. Çünkü ama öbürü tarafından biter diyorlar işleri. Biter. Fakat evet. bir ilginç şey var. Çok şey, mesela kadınlar yürüyüşünde bu hafta sonu yapılan inanılmaz görüntüler vardı. İnsanlık adına biz faşist Amerika'yı kabul etmeyi reddediyoruz sloganlarıyla Trump, Pence derhal dışarı diyorlar yani. Ve şeyler de var. Mesela 12 yaşında bir çocuğun elindeki pankartta herhangi bir yaştaki bir çocuk her türlü farkı yaratabilir. Dikkat edin, ben 6 yıl içinde oy kullanacağım diyorlar ve 2016 seçiminden bu yana 15 milyon 20 yaş altındaki genç 18 yaşını bitirmiş, şimdi oy kullanabilecek. Bu yıl sadece 4 milyon daha fazla insan da oy kullanacak ve gençlerin daha Trump'a karşı olduğu söyleniyor. Bakalım evet. yani ilginç bir Bakalım. Durum var.
Bitirmeden hemen bir başka toplumsal hareketten bahsetmek istiyorum. Tayland'da. Tayland'da 15 Ekim'de güçlendirilmiş OHAL ilan edildi. Yani olağan bir, sıradan bir OHAL değil, güçlendirilmiş. Yani dolayısıyla yargının ve emniyet güçlerinin elinde müdahale imkanlarını çok arttıran bir güçlendirilmiş OHAL ilan edildi. Buna rağmen hafta sonunda Bangkok'un 5 ayrı yerinde, mahsus 5 ayrı yerde, çünkü bu OHAL nedeniyle yasaklanmıştı toplantılar. 5 ayrı yerinde göstericiler, binlerce kişi gösterilerde bulundular. Ve bu gösteriler 2006 ve 2014'te olduğu gibi kırmızı ve sarı yelekliler, gömlekliler gösterilerinden epey farklı. Şimdi biraz evvel Ömer senin söylediğin gibi çok ağırlıklı olarak gençlerin katıldığı, gençler, öğrencilerin evet. ve gençlerin katıldığı gösteriler bunlar. İlla bir partinin o geleneksel sarı gömlekliler ve kırmızı gömlekliler partilerinin taraftarlarından çok farklı taleplerle gündeme geliyorlar. Talepleri aşağı yukarı hızla okuyayım. Hükümet 2014-2019 askeri cuntasının devamıdır şimdiki hükümet diyorlar. Çünkü 2019'da seçimler çarpık biçimde gerçekleşmişti ve cuntanın dikte ettiği 2017 anayasası antidemokratik anayasası şu anda geçerli. Eski junta şefi General Şam Oşa 2019'da seçimlerden sonra başbakan oldu. Bu da junta yönetiminin devam ettiğinin en açık göstergesidir diyorlar. Ve istifa etmesini istiyorlar. Başbakanın yeni seçimler yapılmasını istiyorlar. Ve yeni bir anayasa istiyorlar. Ve bu anayasanın da bir meşruti anayasal, yani anayasal monarşi olmasını, dolayısıyla krallığın şu anda her şeyin üstünde, Tanrı'nın Tanrı katında gibi konumda olan krallığın da anayasal yükümlülükler ve sınırlar içine alınması, dolayısıyla bir meşruti monarşi kurulmasını talep ediyorlar. Monarşiye karşı değiliz diyorlar ama her şeyden hiçbir şekilde hesap verme yükümlü olmayan, her şeye karışma imkanı olan, çok karışmasa bile her şeye karışma imkanı olan ve son 2016'da seçilen kral da eskisine nazaran hükümet işlerine ve özellikle hazinenin içine elini çok fazla sokmuş durumda anladığım kadarıyla. Buna karşı bir anayasal monarşi, meşruti monarşi modelinin getirilmesini talep ediyorlar ve bu konuda da ısrarlar. Bakalım.
Bakalım, onu da yakından takip etmeye çalışalım.
Etmeye devam edeceğiz.
Çok teşekkürler Ahmet.
İyi günler.
Görüşürüz. Görüşmek üzere.
Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç.
Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
Günaydın Güven Bey, merhabalar.
Günaydın Ömer Bey.
Günaydın.
Günaydın Özdeş.
Evet, bugün konuğumuz yok. Komplo kurgularına devam ediyoruz.
Evet, bu komplo kurguları serisini artık tamamlamak üzereyiz. 10 program oldu şimdiye kadar. Beni de şaşırtacak bir şekilde uzadı. En son geçen hafta Kerem Karaosmanoğlu'yla yazdığı komplo teorileri kitabı üzerinden konuşmuştuk. Şimdiye kadar hangi tür kurgular komplo kurguları sınıflamasına girer, hangileri girmez? Bu komplo kurgularının ortak özellikleri neler? Bu tür kurgulara inanan insanların ortak özellikleri neler? Bunların hepsini konuştuk. Nasıl bir zihin yapısı komplo kurgularına eğilimli kılıyor insanı? İşte bunu da bir parça anlatmaya çalıştım filan. Artık bu bahsi aslında kapatmanın zamanıdır. Yalnızca son iki programda, bu hafta ve bir aksilik olmazsa gelecek hafta, komplo kurguları ile karşılaştığımızda nasıl bir akıl yürütme doğru olur? Bundan konuşmak belki ilginç ve faydalı olabilir diye düşünüyorum. Özellikle komplo kurgularının yalnızca işte böyle çok çekirdek bir küçük kümeye ait olmadığını, en azından komplo kurgularına yönelik düşünmenin daha kapsamlı olduğunu düşündüğüm için sıkça komplo kurgusu olarak belki adlandırmayacağımız konularda da komplo kurgularına karşı akıl yürütürken izlediğimiz muhakeme tarzının aslında geçerli ve faydalı olabileceği kanısındayım. Biraz bunlardan bahsedelim istiyorum. Bu seriye ilk başladığımda transandant akıl yürütme diye bir şeyden söz etmiştim. Bunu tabii çok kabaca bir benzetmeyle söylüyorum. Bu felsefede kullanılan bir akıl yürütme türü. Bir iddianın kendisi doğru mu yanlış mı diye doğrudan bakmak, onu desteklemek ya da çürütmek yerine bu iddiayı doğru kılacak olan koşullar nelerdir? Hangi ön koşulların gerçekleşmiş olması gerekir ki bu iddia doğru olabilsin şeklinde bir akıl yürütme tarzı bu. Transandant ya da aşkın olması biraz bundan. Yani iddianın kendisinden ziyade o iddiayı doğru kılabilecek ya da o iddianın doğru olmasına imkan verecek koşullara bakıyor. Komplo kurguları üstüne düşünürken bu tür akıl yürütmenin ben özellikle faydalı olabildiğini, olacağını düşünüyorum. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Bunun birkaç nedeni var. Yani daha önce de konuştuk. Mesela biliyoruz ki komplo kurguları bir türlü yanlışlanamayan şeyler. Yani ne nasıl bir bilgi ya da bulgu ya da veri getirirseniz getirin komplo kurgularına inananlara, onların fikrini kolay kolay değiştiremiyorsunuz. Hatta getirdiğiniz tam karşıt kanıt olarak getirdiğiniz veriler bile bazen komplo kurgusunu destekliyormuş gibi bir izlenim veriyorlar. Bu aslında Türkiye'deki son derece güncel konularla da alakalı. Programın sonunda biraz oraya da tekrar geleceğim. Yanlışlanabilirliğin aslında bir zayıflık göstergesi değil, bir güç alameti olduğu bilimsel kuramlarda en azından. İşte ünlü 20. yüzyılın bilim felsefecisi Karl Popper tarafından ortaya atılmış bir şeydir. Genel kabul gören bir iddia. Şimdi diyeceksiniz ki ya benim bir tezim var. Bu hiçbir koşulda yanlışlanamayan bir tezse bu tezi daha kuvvetli yapmaz mı? Bu iyi bir şey değil mi? Yani işte öyle bir tez ben formüle etmişim ki ne yapsanız yanlışlayamıyorsunuz. Yanlış olduğunu gösteremiyorsunuz. Hayır, bu o tezin daha kuvvetli olduğunu göstermiyor. Boş bir tez olduğunu gösteriyor. Yani yanlışlanamaması demek dünyada hangi bilgiyi, bulguyu ya da yeni veriyi ya da kanıtı getirirseniz getirin o sizin tezinize dokunmuyor demek. Böyle tezler var. Yani dünyada bulabileceğiniz hiçbir ya da yapabileceğiniz hiçbir çalışma ya temas etmeyen, dolayısıyla yanlışlanamayan tezler, ama bunlar genellikle inançla ilgili tezler oluyor filan ve aslında bilimsel tezlerin ya da kuramların hiçbirinde böyle bir yanlışlanamama durumu yok. Ama komplo kurgularında var. Bir meseleye daha değinmek istiyorum. O da bir iddia ortaya atıldığı zaman bu iddiayı kanıtlamanın yükümlülüğü kimde konusu. Bundan da kısaca bahsetmiştim. Burada da iki farklı iddia türüne bakalım. Bir pozitif varlık iddiası, yani bir şey vardır diye iddia ediyorsunuz. Bir şeyin varlığını iddia ediyorsunuz. Ya da negatif varlık iddiası, bir şeyin olmadığını iddia ediyorsunuz. Böyle bir şey yoktur diyorsunuz. Şimdi bu ikisi arasında ciddi bir fark var. Bu da bilim felsefesinde çok konuşulan bir konudur. Pozitif varlık iddialarını kanıtlamak daha düz bir prosedür gerektiriyor. Yani bir şey vardır diye iddia ediyorsunuz. Ondan bir tane örnek bulabilirseniz işte iddianız doğrulanmış oluyor. Ama bir şey yoktur diye iddia ettiğiniz zaman onun olmadığını, bir şeyin olmadığını kanıtlamak daha zor. Çünkü İşte belki yeterince bakmadınız. Yani dünyada şöyle bir şey yoktur. Felsefede çok kullanılan bir örnek, işte biliyoruz kuğular beyaz. Siyah bir kuğu var mı yok mu, insanlar bunu merak ediyor. Siyah kuğu vardır diye bir iddiada bulunursanız, bir pozitif varlık iddiası, bir tane bile siyah kuğu bulsanız iddianızı doğrulamış olacaksınız. Ama siyah kuğu yoktur diye bir iddiada bulunuyorsanız, dünyadaki bütün kuğulara bakacaksınız, içlerinde hiç siyah kuğu yok, demek ki yokmuş diyeceksiniz. Ama belki bütün kuğulara bakmadınız, bir yerde saklanan, gizlenen bir siyah kuğu var, siz görmediniz filan. Dolayısıyla negatif varlık iddialarını kanıtlamak güç. Ama genellikle yükümlülük, yani kanıtlama yükümlülüğü, bir pozitif varlık iddiasını yapan insanda, negatif varlık iddiasında bulunan da değil. Bundan da bir örnek vereyim. Yine bu aşılar konusunu konuşurken gündeme gelmişti. Mesela bazı insanlar diyorlar ki, Türkiye'de bir takım köşe yazarları falan da bunu iddia ediyorlardı o zaman. Koronavirüs laboratuvarda üretilmiş bir biyolojik silahtır. Kendiliğinden ortaya çıkmış doğal bir organizma değildir. Şimdi bu iddiayı da bulunan kişinin iddiasını kanıtlaması lazım. Sizin bu iddiaya inanmıyorsanız niye inanmadığınızı kanıtlamanız gerekmiyor. Yani yeterince inanmanız için sebep yok, dolayısıyla inanmıyorsunuz. Ama Türkiye'de bu durum tersine çevrilmiş vaziyetteydi. Özellikle sosyal medyada ben bunu çok görüyordum. Pek çok insan diyor ki, koronavirüsün laboratuvarda üretilmiş bir silah olduğuna, biyolojik bir silah olduğuna inanmıyorsun. Kanıtla o zaman. Biyolojik bir silah olmadığını kanıtla. Yani bir negatif varlık iddiasını kanıtlaması isteniyordu insanlardan. Oysa tabii böyle bir yükümlülük yok. Yani laboratuvarda üretilmiş bir silahtır tezini destekleyecek yeterince ortada argüman ya da bilgi ya da bulgu yoksa ben buna inanmak zorunda değilim. Olmadığını kanıtlamak zorunda da değilim. Bu meseleler yine birkaç hafta önce bahsettiğim uhrevi olanla dünyevi olanın birbirine karıştırılması durumunda daha da içinden çıkılmaz hale geliyor aslında. Burada şimdi güzel bir başka örnekten daha bahsetmek istiyorum. Bunu birkaç ay önceki bir programda Kamusla Güreş'te Kerem Doğan anlatmıştı, öyle hatırlıyorum. Çay ninesi diye bir geleneksel inanç var Karadeniz'de, Azerbaycan'da, Gürcistan'da, işte Rusya'nın bazı kesimlerinde filan. Bu inanca göre Çay ninesi adı verilen bir ruh var ve bu ruh insanların işte yüksekten çaylara, nehirlere, derelere baktığı zaman başlarının dönmesine ve bazen düşmelerine sebep oluyor. Şimdi niye sebep oluyor, bu iyi bir ruh mu, kötü bir ruh mu filan, bunları bir kenara bırakalım ama siz işte bir asma köprünün üstünden gidiyorsunuz, Artvin'e gittiniz diyelim, bir dereyi geçmeniz lazım, başınız döndü. Arkadaşınız diyor ki, ya bak çay ninesi senin başını döndürdü. Siz de ona ya ben inanmam öyle batıl şeylere inanma, bu çay ninesinden değil, bunun bin tane başka sebebi var. Yani vertigo olabilir, iç kulak iltihabı olabilir işte filan, nörobilim bunları bize anlatıyor diyorsunuz. Arkadaşınız da size o zaman çay ninesinin olmadığını kanıtlamana diyor. Bu sizin kanıtlamakla yükümlü olduğunuz bir durum değil. Bunun altını çizmeye çalışıyorum. Zaten çay ninesi diye bir şey yoksa, yani bu bir inanç içinde yer alan folklorik bir öge ama aslında dünyada böyle bir unsur, böyle gerçek bir unsur yoksa bunun olmadığını kanıtlamanıza da imkan yok. Ama kanıtlamaya çalışmanıza gerek de yok. Tamam, şimdi bütün bunları böylece bu genel çerçeveyi çizmiş olduktan sonra bir örneğe gelelim istiyorum. Diyelim siz genç bir yaşınızda aklınıza bir düşünce düştü. Şöyle düşünüyorsunuz, bir şekilde buna inanır oldunuz. Dünyayı yöneten, bu da bir tür komplo kurgusu aslında, karanlık emelli, kötü niyetli küçük bir topluluk var ve dünyadaki bütün kötülükler bunların başından çıkıyor. Bu topluluk da üç farklı gruptan oluşuyor. Bu gruplardan bir tanesi Masonlar, bir tanesi Komünistler, bir tanesi de Yahudiler. Son derece dahiyane bir orijinallikle bu gruba da Maskomyah diye bir isim verdiniz. Mason, Komünist, Yahudi diye. Ve dünyaya bu mercekten bakıyorsunuz. Yani bu Maskomyah yüzünden oluyor ne oluyorsa bütün kötülükler diye. Masonlar, Komünistler, Yahudiler bir araya gelmiş işte böyle. Özellikle Türkiye'ye karşı bin tane oyun çeviriyorlar, operasyonlar yapıyorlar filan. Şimdi siz buna inanmıyorsunuz diyelim. Ama bu iddiayı çürütebilir misiniz? Yani ortada bir Maskomyah örgütü olmadığını kanıtlayabilir misiniz? Bu çok zor, belki imkansız. Nasıl kanıtlayacaksınız? Çünkü bir kere zaten örgüt tanımı gereği gizli bir örgüt.
Gizli, evet.
Evet, siz bulamıyorsunuz diye böyle yapılmış. Ama transandant akıl yürütmeyle düşündüğümüz zaman aslında biraz daha birkaç adım daha bu konuda atabilmemiz mümkün. Yani şöyle düşünülebilir. Peki Maskomyah diye bir şey olsun gerçekten. Bunun olması için hangi koşulların gerçek olması gerekir? Mesela Masonlarla komünistlerin bir arada işbirliği yapabilecek ve birbirlerini seven ortaklar olabilmeleri gerekir. Şimdi buna imkan ihtimal yok. Çünkü hiçbir komünist bir Mason örgütüyle birlikte bir işbirliği yapmak istemez. Masonlar da komünistleri yanında istemezler, yanlarında. Niye istesinler yani? Yahudilerin bununla ne alakası var? Zaten burada Yahudileri böyle yekpare bir grupmuş gibi varsaymak hem antisemitik hem ırkçı bir durum. Yani diyebilirdiniz ki belki işte peki Masonlar ve Sosyal Demokratlar ve Budistler aslında bu kötülüğü yapıyorlar. Massos Bud, Maskomyah değil bu filan. O belki biraz daha yatkın olurdu. Bunu bir şaka olarak parantez içinde alın. Yani bu Maskomyah düşüncesi böyle akla ziyan bir şey aslında. Ama diyelim siz bu Maskomyah'a inanmakla kalmıyorsunuz. Dünyadaki her şeyi böyle bir Maskomyah merceğinden anlamakla da kalmıyorsunuz. Bunun ötesinde işte siyasi düşünceleri olan, motivasyonları olan, üstelik yetenekli bir hatip olan bir insansınız. İşte kitleleri peşinizden sürüklemeyi beceriyorsunuz filan. Günün birinde öyle bir güç elinizde toplanıyor ki bu Maskomyah türü saçmalıklara inanmayan insanların da hayatlarına doğrudan etkide bulunacak bir yere gelmiş oluyorsunuz. Şimdi bunu ben Türkiye'deki güncel bir konuya bağlamak istiyorum. Osman Kavala davası. En başta şunu söyleyeyim. Genel olarak ben tarihin bireyler üzerinden okunmasını doğru bulmuyorum. Hatta buna bir antipatim var. Sempati duymadığım bir şey. Genellikle yaklaşımım da bu değil. her işin içine psikoloji karıştırmak filan gibi bir düşüncem de yok. Yani tarihi tarihin araçlarıyla, siyaseti siyasetin araçlarıyla, sosyolojiyi sosyolojinin araçlarıyla yapmak gerekir diye düşünüyorum. Fakat bazı durumlarda giderek şöyle düşünmeye başladım. Bazı özel koşullarda gücün tek kişinin eline toplandığı otokratik rejimlerde, ülkelerde, yani tek bir kişinin ağzından çıkan şeyin kanun hükmünde sayıldığı neredeyse durumlarda, o kişinin ağzından çıkan şey niye çıkıyor? O kişinin kafasından neler geçiyor? Böyle bir bireysel psikolojiye bakmama lüksümüz yok diye düşünüyorum. Her şeyi bu bireysel psikoloji açıklar filan diye düşünmüyorum. Genel olarak da bireysel psikolojinin işte tarih çalışırken pek bir yeri olmadığı kanaatindeyim filan ama bazen açıklayıcı bir unsur haline gelebiliyor kanısındayım. Osman Kavala davasında da benzer bir şey olduğunu düşünmeye başladım. Yani siz de bahsettiniz işte Açık Gazete'de. Ağırlaştırılmış müebbet talebi var. Bunu Gökçer Tahincioğlu çok güzel bir şekilde uzunca özetlemiş. Diyor ki orada Kavala ile ilgili suçlamanın temeli iki ismin telefon sinyallerinin birbirine yakın baz istasyonlarından alınmasının aynı mahallede bulunduklarını gösterdiği savıymış. Şimdi yani ortada doğru düz bir delil yok belli ki. Henry Barkey diye bir adamla aynı mahallede bir ara bulunmuşlar. Belki birisi bir yerde yemek yiyordu, öbürü de oradan taksiden iniyordu filan, öyle bir şey. Fakat bu da en başta söylediğime döneyim. Aslında bu komplonun, burada bir komplo kurgusu olduğu kanaatindeyim. Ben bu komplonun sanki daha da kuvvetlendiren bir şeymiş gibi ortaya konuyor. Yani gerçekten işte Henry Barkey ile Osman Kavala dost olsalar, buluşmuş olsalar, uzun saatler boyu işte bir kafede oturup sohbet etmiş olsalar, bu zaten işte bak delil sana diye ortaya konacak. Böyle olmamış. Böyle olmaması Henry Barkey'in casusluk ve istihbarat konusundaki uzmanlığını kanıtlıyormuş. Yani delil olmaması da bu komplo kurgusunu aslında sanki doğruymuş gibi kılıyor bu insanların akıllarında. Şimdi bu sahiden akla ziyan bir iddianame. Bunu yazanlar buna inanmıyor olabilir. Böyle yani havada 8 portakal atıp tutan jonglörler gibi bir hukuk jonglörlüğü yapmaya çalışıyorlar. Ama şu soruya bir cevap vermemiz lazım. Osman Kavala niye hala tutuklu? Yani 1000 günü geçti. İşte yolunu bekleyen yaşlı bir annesi var, hapisten çıktığını görecek mi göremeyecek mi belli değil, eşi 3 senedir birlikte değiller. Burada gerçekten insan haklarına aykırı bir durum var ve bir hukuk cambazlığıyla bu yürütülüyor. Birisi şunu bana anlatsın, Osman Kavala niye hala hapiste? Mesela birkaç ay önce Profesör Ali Nesin, matematikçi, bir demeç vermişti, hatırlıyorum. Orada diyor ki, ya ben düşünüyorum, taşınıyorum, her şeyi anlıyorum ama Osman Kavala'dan ne istiyorlar, niye bu adam bunca zamandır hapiste, bunu anlayamıyorum diyor. Şimdi tabii dünyaya komplo kurguları merceğinden bakan bir kişi hiç olmadığından Ali Nesin bunu anlayamıyor diye düşünüyorum ben. Ve biraz bu komplo kurguları fikrine, işte bu maskomyah merceğinden dünyayı anlamanın burada önemli bir unsur olabileceği kanaatindeyim. Yani bu doğru olmayabilir, bir spekülasyondan ibaret sonuçta benimki. İçeriden elimde somut bir bilgi yok. Ama buna inanmayan bana başka bir neden göstersin o zaman. Mesela işte peki Cumhurbaşkanı bir şekilde Osman Kavala'yı ben öyle bırakmam onları dediği insanlar sınıfında tutuyor. Bazı insanlara karşı böyle bir tutumu var. Ve işte ne yapıp edip içeride tutulması için yargıyı bu şekilde yönlendiriyor diyelim. Peki ama niye? Yani kendisine mesela bir siyasi tehdit oluşturacak insanların, rakiplerin bir listesini yapsanız, bu listenin en başlarında yer almaz Osman Kavala, çünkü o tür siyasi faaliyetleri olan bir insan değil. Üstelik kendisini içeride tutmak için kullanılan ölçütleri kime uygulasanız herkesi tutuklamanız gerekir. Bir de böyle bir şey var. Yani bu kurgu belki bir komplo kurgusu içinde ancak anlamlı olabilecek. O da böyle inanması çok güç bir komplo kurgusu içinde anlamlı olabilecek. Anlamlı olursa da aslında herkese uygulanabilecek. Yani herkesin tutuklanmasını gerektirecek. Sahiden akla ziyan bir kurgu ortada. Birisi bana bunu anlatsın. Bunun niye böyle olduğunu.
Ben bu konuda bir şey söyleyebilir miyim?
Tamam. Şunu da bitireyim. Son bir cümle. Siz Açık Gazete'de bahsettiniz. Murat Belge bir hurufilik üzerine yazı yazmış. O da mesela diyor ki ben bu iddianameyi yazanın da yazdıranların da aslında neyin doğru olduklarını bildiklerinden hiç şüphem yok. Yani bu olayı böyle görüyorlar da o yüzden öyle yapmıyorlar. Siyasi nedenlerle böyle davranıyorlar diyor. Niye hiç şüphesi yok? Doğrusu ben hiç bundan emin değilim. Yani hangi neye dayanarak hiç şüphem yok diyor. Ben kendi önerdiğim tez için hiç şüphem yok diyemiyorum ama böyle bir şeyin doğru olabileceği kanaatindeyim ve ortada başka bir açıklamanın olmaması beni giderek belki de böyle bir bu dünyaya maskomya merceğinden bakmanın da bir fonksiyonu olarak, bir neticesi olarak böyle bir durum ortaya çıkıyor gibi bana böyle gösteriyor en azından. Gezi olaylarına olan yaklaşım da aslında bu düşüncemi kuvvetlendiriyor. Şunu da bitireyim sonra Özdeş sana vereyim. Burada böyle diyerek herhangi bir mazur gösterme çabasında filan değilim. Tam tersine bu aslında durumun nasıl bir facia içerdiğinin göstergesidir. Fakat açıklama anlamında belki bu komplo kurgularının böyle bütün insanın dünyaya bakışını şekillendirmesi, biçimlendirmesi de burada bir rol oynuyor olabilir. Benim tezim bu. Buyur, sözünü kestim, pardon.
Bu aslında Osman Kavala davası iddianamesi bence çok iyi bir komplo teorisi örneği. Hani siz dediniz ya buna inanıyorlar mı ya da Murat Belge'nin bahsettiği gibi bence inanmıyorlar diyordu kendisi. Bence komple teorilerinde bunu ortaya atanların zaten gerçekten inanıp inanmıyor olmasının çok bir önemi yok. İşlevselliğinin amaçları her neyse bu işlevselliği taşıması burada önemli. Ve Türkiye'de çok iyi bir yayın organı var. Aslında keşke onu biraz böyle çalışsaydık iyi bir tezi örneği olarak. Mesela Sabah gazetesine bakın. İnanılmaz bir şey. Bu iddianameyi cümle cümle yer veriyor. Bakın nasıl kanıtlandı diye, mahkeme kanıtladı diye veriyor örneğin. Şimdi evet. Bu zaten hani açıkla bizim kendimiz buna inananlar nasıl düşünüyor diye düşünmemize gerek yok zaten. Burada bir şey var. Anlatı var zaten bunun etrafında dönen. Dolayısıyla ben çok şey iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Bir de komple öyle zaten hani sizinle de zaman zaman böyle bir fikir ayrılığı hani yaşıyorduk. İnanç, din vesaire konusunda ben pek komple teorisi olarak göremiyorum diye. Bence o yüzden Kavala da biraz iyi bir örnek. Çünkü aslında tamamen bir şeyin yokluğu üzerinden değil, yerli yersiz ilişkiselleştiriyor. Örneğin bu davada bir tane çan var. Üzerinde Pensilvanya yazıyor. Şimdi gerçekten var bu. Öyle bir çarpıtarak veriyorsunuz ki işte üzerine komple teorisi şey yapıyorsunuz. Sadece Berkeley ile Kavala'nın şeyleri değil, telefonlarının aynı yerde çekmiş olması değil. 3 kişilik bir toplantı var. 15 Temmuz'dan 8 ay sonra gerçekleşmiş. Böyle olduğu söyleniyor. Kavala, Soros ve bir kişi daha unuttum şimdi. Üçünün toplantısının bu darbe girişimine mesela benzeştir. Bu bir tesadüf olamaz diyor iddianamede. Yani var olan bir tane gerçekliği alıp muazzam bir çarpıtma ve öne çıkarmayla birlikte kullanıyor. Dolayısıyla çok iyi bir aslında örnek bu iddianame şey için, komple teorileri için.
Tamam ben yani de, komple kurgusu olduğu konusunda anlaştık senden.
Evet.
Yani ben de ufak bir dakika var artık bitmek üzere süremiz ama ufak bir ilavede bulunayım. Yani Osman Kavala burada tek şey değil, bunun komplo teorilerine ya da komplo kurgularına ya da başka bir şeye ihtiyaç olmadan hayatlarını kararttıkları, mesela Can Dündar gibi tanınmış bir gazete, ödüllü bir gazeteci de var. ya da Türkiye'nin önde gelen yazarlarından Ahmet Altan ve önde gelen gene ekonomistlerinden, akademisyenlerinden Mehmet Altan kardeşi gibi insanların da subliminal mesaj verme suçuyla hala içeride. Ahmet Altan öyle mesela, Can Dündar'ın da Evet. Onunla mülküne el konması var. Yani burada komplo teorisinin ya da komplo kurgusunun, sizin deyiminizle, bir önemi yok. Yani esas olan kullanılan araçlardan bir tanesi. Neye inanıp neye inanmadıklarının fazla bir önemi olmadığı düşüncesindeyim ben de, Özdeş gibi. Amaç siyasi, bir güçlü bir siyasi amacın gerçekleştirilmesi için her şeyin kullanılması ve üstelik de çok bağlantılı şeylerin de göz ardı edilmesi. Yani Osman Kavala davasında olduğu gibi, ya Yıldıray Uğur'un da açıkça söylediği gibi, pek çok şey var yani.
Evet.
Her sene kınanan şeyler filan var ama bütün bunlar arasında es geçilen bazı şeyler var. Pennsylvania konusu çok önemli mesela. İşte Türkiye'de Açık Toplum'un kurucusu biyografisinde Pennsylvania'da 3 gün diye özel bir bölüm olan Can Paker'den hiç bahis olmaması, Can Paker'in de şeye yakın olması, Cumhurbaşkanı'na yakın olması gibi durumlar var. Dolayısıyla daha çok siyasi yönden değerlendirmeden yanayım ben.
Bir dakikada bitireyim. Kısmen katılıyorum fakat tamamıyla katılmıyorum. Dolayısıyla izninizle kendi tezimde ısrar edeceğim. Komplo kurgusunun burada asıl önemli olan kısmı işlevi. Buna katılıyorum. Bu kurguyu yazanlar, yani yargı içinde işte bu iddianameyi hazırlayanlar, bu kurguya inanıyor mu inanmıyor mu, bunun bir önemi yok. Ne şekilde kullanıldığı önemli. Buna da katılıyorum tamamıyla. Fakat şunu herhalde herkes biliyor. Yani Cumhurbaşkanı bir şekilde bir takım insanları, bunları bırakmayacağız klasmanına koymasa, bu insanların çoktan dışarı çıkmış olmaları gerekirdi. Çünkü bu iddianameler sahiden akla ziyan iddianameler. Bu konuda anlaşıyor muyuz? Evet. Bu konuda anlaşıyorsak, o zaman yani tek bir kişinin sözüyle bazı insanlar bu şekilde bir takıntılı bir şekilde neredeyse tutuluyorlarsa ve bunun için bin türlü hukuk cambazlığı yapılıyorsa, bu iddianameyi yazanların değil, onu yazdıranın ne düşündüğünü anlamamız bana önemli gibi gözüküyor. Ve bu kişinin işte gençliğinde böyle bir maskomya falan inançlarıyla işe başlamış, o gün bugündür de benzer bir şekilde dünyaya bakan bir kişi oluyor olmasını göz ardı edemeyiz. Bunu yapacak lüksümüz yok. Bu sanki yokmuş gibi ortada, her şey normalmiş gibi konuşmak imkanına sahip değiliz diye düşünüyorum. Bu yüzden kendi tezimde izninizle ısrarcı olmaya devam ediyorum.
Peki.
Tamam. Böylece bitirmiş olalım. Buna benzer başka bir konuyu yine komplo teorileri üstüne nasıl akıl yürütülür üzerine tartışarak gelecek hafta bu seriyi tamamlıyor olacağız.
Teşekkürler. Görüşmek üzere.
Peki. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
Bu şekilde de bugünkü Açık Gazete programını da tamamlamış oluyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Gritsku da bize destek vermekteydi. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.
Thank you.